Kitabın adı Aşk Başkadır, Hikayeler. Yazarı Guy de Maupassant, çeviren Faruk Yener. 18. ayrım, sayfa 176. Berthe. Yaşlı arkadaşım genellikle insanın kendisinden çok daha yaşlı arkadaşları da olur. Doktor Bonnet kaç zamandır Rio'ma gelip bir süre kendisine konuk olmamı ister dururdu. Auvergne bölgesini hiç tanımadığımdan bu çağrıyı fırsat bilip 1876 yılının yazında gitmeye karar verdim. Sabah treninden indiğimde gözüme çarpan ilk insan doktor oldu. Sırtına gri bir elbise, başına üst tarafı ocak bacası gibi darlaşarak yükselen kara geniş kenarlı, yuvarlak ve yumuşak bir auvergne şapkası giymişti. İnce vücudu parlak kumaşlı ceketi, beyaz saçlarıyla her dem taze bir görünüşü vardı arkadaşımın. Taşralıların uzun süredir özledikleri bir dostu gördükleri zaman saklayamadıkları içten bir kıvançla beni selamladı, eliyle geniş bir daire çizerek övünçle bağırdı. Evet, bütün Auvergne sizindir. Çevreme baktım. Gördüğüm ilk şey, vaktiyle yanardağ oldukları dorukların konik biçiminden anlaşılan belirli bir dağ dizisiydi. Doktor işaret parmağıyla istasyon yapısı üzerindeki levhayı göstererek ekledi. Lyon, devlet memurlarının kaynağıdır, yetiştirdiği yöneticilerle övünür ve kuşkusuz yakında doktorların da yurdu olacaktı. Neden o diye sordum. Neden mi? Adındaki harflerin yerlerini değiştir, Latince mori yani ölüm sözcüğü çıkar ortaya. İşte çocuğum, bundan ötürü gelip buraya yerleştim ben, ölümle savaşmak için. Yaptığı espri ile hoşnut, ellerini ovuşturduktan sonra koluma girip ev sahipliğine başladı. Sütlü kahvemi içer içmez Eskişehir'i gezmeye çıktık. Eczacının evi ve öteki eski yapılara hayran kalmıştım. Hepsinin de yosunlu taş yüzleriyle antika meraklarını ilgilendirecek kara ve kederli bir görüntüsü vardı. Kasapların koruyucusu bakiresi heykeli de şehrin özellikleri arasındaydı. Doktor Bonnet bu heykelle ilgili pek eğlenceli bir serüveni anlattıktan sonra şöyle dedi. Şimdi yalnız 5 dakika için ayrılacağım. Bir hastayı görecek ve döndükten sonra sizi Şatel Guyon tepesine götüreceğim. Oradan şehri ve Puy de Dom dağ dizisini kuş bakışı seyredeceksiniz. Burada bekleyebilirsiniz, hemen dönüyorum. Beni eski, karanlık, kapalı, sessiz ve garip görünüşlü bir taşra konağının önünde bırakmıştı. Yapının olağanüstü sıkıntılı havasının nedenini araştırırken birden buldum. Alt kat pencerelerinin hepsi yarıya kadar tahtalarla örtülmüştü. Yalnız üst bölümleri açıktı. Sanki bu koca taş taputta yaşayan insanların dışarıyı görmeleri önlenmek istenmişti. Doktor döndüğünde bu düşüncemi açıkladım. Şöyle karşılık verdi. Çok haklısınız. Çünkü içeride yaşayan zavallı yaratığın dış dünyayı görmemesi gerekiyor. Bu yaratık bir ruh hastası. Belki bir budala, hatta yerinde bir deyişle gerizekalı. Siz Normanların deyişiyle de bir meczup. Yürek paralayıcı, açıklı bir öykü, ilginç bir tıp olayıdır. İsterseniz anlatayım. Rica ettim. Bunun üzerine sözünü sürdürdü. Bu evin sahibi olan ailenin tam 20 yıl önce bütün bebekler gibi bir kız çocuğu doğdu. Aile doktorları olduğumdan bebeğin beden sağlığını gözettiğim süre içinde akıl ve zeka yönünden hiç gelişmediğini fark ettim. Zamanından önce yürümüş ancak bir türlü konuşmamıştı. Önce sağır sandım, sonra işitme duyusunun kusursuz olduğunu, yalnızca anlama yeteneğine sahip bulunmadığını gördüm. Ani ve güçlü seslerle irkiliyor ama nedeniyle ilgilenmiyordu. Bir yandan da büyüyordu. Çok güzel ve dilsizdi. Bilinç ve zeka yoksunluğundan gelen bir dilsizlikti bu. Kafasında bir düşünce yaratmak, hafif de olsa bir ışık yakmak için yaptığım denemelerin hepsi sonuçsuz kalıyordu. Kendisini doyuranı, annesini bile tanımıyordu. Çocukların söylediği ilk savaş alanında askerlerin ölürken fısıldadığı son sözcük olan anneyi öğrenememişti. Bazen bir şeyler anlatmak istiyor, kesik mırıltılar ve iniltilerden başka ses duyulmuyordu. Güzel havalarda gülüyor, hafif çığlıklar atıyor, kuş cıvıltılarına benzer sesler çıkarıyor, yağmur yağdığında inliyor, bir ceset başındaki köpek gibi oluyor, dehşet verici haykırışlarla ağlıyordu. Sabah odasına güneş ışıkları dolarsa ellerini çırpıyor, hayvan yavruları gibi çimler üzerinde yuvarlanmaya, deliler gibi dövülmeye bayılıyordu. Aynı çırpınışları yatağında da sürdürüyor, penceresi açıksa hemen giydiriliyordu. İnsanlara ayırım yeteneğine sahip değildi. Annesi ve oda hizmetçisi, babası ve ben, arabacı ve aşçı kadın arasında bir ayrıcalık yoktu onun için. Mutsuz ana babayı çok sevip saydığımdan hemen her gün gidiyordum evlerine. Bazen akşam yemeğini onlarla yiyor, Berthe'nin bu adla vaftiz edilmişti. Yemekleri tanıyıp tanımadığını anlamaya çalışıyor, bunlar arasında birkaçını öbürlerine tercih ettiğini görüyordum. O zamanlar 12 yaşındaydı, oysa 18 yaşında gösteriyor, boyu boyumu aşıyordu. Onda tat alma duygusunu geliştirmek yoluyla beyindeki duygu kademelerini aşmak, benzersiz yemeklerle değişik tatları tanıtıp içgüdüsüyle ayrışım olanağı yaratmayı zorlamak ve böylece onu bir tür düşünme çabasına ulaştırmak aklıma geldi. Bu amaç için özel eğilimlerini sabır ve özenle öğrenmek zorundayım. Sonuca ulaştıktan sonra bazı ters deneylerle vücut tepkisini akıl planına iletebilecek, durmuş beyin görevlerini kıpırdatabilecektim belki. Bir gün önüne birinde çorba, öbüründe vanilya tatlısı bulunan iki tabak koydum. Her ikisinden de tattırdım ve seçimi ona bıraktım. Hemen tatlı yemeğe koyuldu. Umduğumdan da kısa sürede tat duygusunu geliştirmiştim. Kafasında yalnız yemek yemek düşüncesi, daha doğrusu isteği varmış gibi davranıyordu. Sevdiği yemeği hemen tanıyor, eliyle işaret ediyor, eğer verilmez ya da önünden alınırsa ağlamaya başlıyordu. Sonra yemek odasına belirli bir zil sesiyle girmesini sağlamaya çalıştım. Bu çaba uzun süremi almış ama başarılı olmuştu. Böylece ses ve tat duyuları arasında bir bağ kurmuş, birinin öbürünü çağırmasıyla bir tür düşünce zinciri örmüş, içgüdüsünden doğan iki organik görevin tek düşünceye ulaşmasına yol açmıştım. Denemelerimi olağanüstü yorgunluklar pahasına çok daha ileriye götürerek ona yemek zamanını konsol saatinden anlamasını öğrettim. Görüşünü saate ve göstergelere yöneltmek çok uzun zaman aldı. Önce saatin çanına alıştırmam gerekiyordu. Moçan 12 defa çalınca herkesin yerinden kalkıp yemek masasına oturduğunu fark etmeliydi. Tabii hemen çan sayısını belletmek imkansızdı. Her saat başında yemek çanı sanıp yerinden fırlıyordu önceleri. Daha sonra ancak belirli sayıda çan sesinin önem taşıdığını anlamış, gözlerini saatin sayılarına dikmeye başlamıştı. Gündüz saat 12'de, akşam 18'de parmağımı ısrarla sayılar üzerinde tutuyor, ona beklediği zamanın hangileri olduğunu öğretmeye çalışıyordum. Bir süre sonra sarı pirinçten akrebin hareketini dikkatle gözlediğini fark ettim. Anlamış, daha doğrusu kavramıştı. Bilincini kıpırdatmış, zaman kavramını belletmiştim ona. Tıpkı günün belirli saatlerinde yem verilen sazan balıklarının zamanını kestirip her gün aynı anda akvaryum yüzeyinde toplanmaları gibi. Musulmucuza ulaştıktan sonra dikkatinin evdeki öbür saatlere de yöneldiğini sezmiştim. Söz gelişi, başı ucunda asılı, süslü bir 16. Louis stili saatin bozulduğunu fark edebilmişti. Saatin çanı göstergelerle uyarlığını kaybetmiş, uygunsuz bir anda 10 defa çalıvermişti. Bu olay üzerine gözleri saata dikilmiş olarak 20 dakika beklemiş, sonra büyük bir felakete uğrayanların heyecanıyla sarsılmış gösterge 11'e gelip de ses çıkmayınca bu defa arka arkaya uğradı. Hayal kırıklığı ya da esrarlı bir olayla karşılaşmadan doğan korkunun etkisiyle ve tutkulu bir kadının isteğini önleyen, engellerin belirmesine baş gösteren hiddetin benzeri bir atılımla şömineki ateş çengelini kapıp saata indirmiş, birkaç saniyede parçalayıvermişti. Böylece beyninde çok sınırlı da olsa düşünme kırıntıları belirmiş, zaman ayrımı üzerindeki başarı beni aynı ayrımın insanlar üzerinde de gerçekleşmesi yolunda cesaretlendirmişti. Bu konu için yine başka bir tutkusunu deşmeliydim. Ancak bu alandaki deneme trajik bir öyküyle beraberinde getirecekti. Olağanüstü güzel bir kız olmuştu. Cinsiyetinin ideal bir örneği ama beyinsiz bir Venüs'tü. 16 yaşına basmıştı ve ben biçim olarak böyle bir mükemmeliyete, ölçülerde böyle bir uyuma ve yumuşaklığa rastlamamıştım o güne kadar. Dediğim gibi sanki bir Venüs'tü. Sarışın, dolgun, güçlü, öpmek için yaratılmış etli ve yuvarlak dudaklı, keten çiçeği gibi masmavi, parlak ve saydam gözlere karşılık boş boş bakan bir Venüs. Bir sabah düşünceli bir yüzde babası göründü. Daha selamına karşılık vermeden söze girdi. Sizinle çok önemli bir konu hakkında görüşmeye geldim. Acaba Berthe evlenebilir mi? Yerimden şaşkınlıkla fırlayıp bağırdım. Berthe'ye evlenmek, hayır, kesinlikle imkansız bu. Sözünü sürdürdü. Evet, biliyorum ama bir defa düşünün doktor. Ne diyordum? Belki hani umut ediyoruz ki bir çocuğu olursa, belki onda bir tepki yaratır bu mutlu olay. Ruhunun analık yoluyla uyanmayacağını kim söyleyebilir? Durdum, düşündüm, olabilirdi belki. Hayvanların bile içinde yatan analık güdüsü bu hayatsız beyni etkileyebilir, düşünce mekanizmasını çalıştırabilirdi. Sonra tanığı olduğum bir örnek geldi aklıma. Birkaç yıl önce aptal bir dişi av köpeğim vardı. Gebe kalıp doğurduktan sonra zekası hemen gelişmiş, öbür köpekler ölçüsüne ulaşıvermişti. Berthe'nin evlenmesine kendi mutluluğu ve ana babasının kıvancı için değil, bilimsel gözlemim için akla uygun buluyordum biraz da. Sonra ne olacaktı? Garip bir sorundu bu. Belki haklısınız, bir denemeli. Evet, deneyin bakalım. Ama bu iş için hazırlıklı bir erkek bulamayacaksınız kolay kolay. Kısık sesle konuştu adamcağız. Biri var. Şaşırmıştım, kekeledim. Biri mi var, sizin çevrenizden mi? Evet. Bak hele, adını sorabilir miyim? Biraz da bunun için geldim size öğüt almak amacıyla. Adı Bay Gaston du Bois de Lucelles. Az daha zavallı adam diye bağıracakken kendimi tuttum ve bir süre sonra düşüncemi açıkladım. Pekala, bir şey diyemem, karşıda değilim. Baba ellerime sarıldı. Şu halde gelecek ay evlenebilirler. Gaston du Bois de Lucelles'in iyi aileden bir boş gezer olduğunu duymuştum. Sonra onun olumsuz yollara yönelip borçlandığını ve para peşinde koştuğunu da öğrendim. Herhalde bu amaçla evleniyor olmalıydı. Ama yakışıklıydı, tam bir taşra hovardasıydı. Hani her zaman hazır yiyici olma eğilimindeki taşra hovardalarından. Eve gelmiş, kızı çok beğendiğini belirtmişti. Bir buket çiçekle içeri girmiş, sözlüsünün elini öpmüş, sonra onu tatlı bakışlarla süzmeye koyulmuştu. Kızla bütün bu olan bitene karşı en ufak bir tepki görülmemişti. Genç adamla çevresindeki öbür insanlar arasında en ufak bir ayrışım yoktu ki. Sonuçta düğün yapıldı. Tabii bu olayın bende nasıl bir merak ve ilgi uyandırdığını kestirebilirsiniz. Ertesi sabah Berthe'yi görmeye gittim. Bir iç kıpırdısının belirip belirmediğini yüzünden anlamak için. Ve her zamanki gibi buldum onu. Gözü saatte yemek beklerken. Beriki ise çok neşeli görünüyor, karısını keyiflendirmek için kediler gibi çevresinde dönüyor, oyunlar oynuyordu. Genç çifti daha sık görmeye başlamıştım. Bir süre geçer geçmez kadının kocasını tanıdığını, tatlı yiyeceklere baktığı gibi tutkuyla gözlediğini anladım. Onun her davranışını izliyor, merdivenden inerken, bir odadan öbürüne geçerken ayak seslerini tanıyor, yanına geldiğinde ellerini çırpıyor, ışıklanan yüzünde derin bir mutluluğun alevi dolaşıyordu. Bu olağanüstü bir tutkunun tablosuydu. Doğal ve tertemiz bir tutku. Doğanın kadına verip erkeklerin derinlerine inemediklerinden hor gördükleri tutku. Koca bu güzel, aydınlık ama dilsiz yaratığı umursamamaya başlamış, yanında gün boyu 1-2 saat kalıp gecelerini ona ayırmayı yeterli bulmuştu. Ve üzülmeye koyulmuştu Bert'te. Sabahtan geç saatlere kadar bekliyor, bekliyordu kocasını. Beriki evde kalmamak için Clermont, Katel, Guyon ya da Royat'ta dolaşıyor, kız zayıfladıkça zayıflıyordu. Yalnızca bu kalpsiz adamı görmenin umuduyla bekleyen zavallı yaratık için adamın kaybolduğu saatler gerçekten işkence oluyordu. Koca kısa süre sonra geceleri de gelmemeye başlamıştı. Royat'taki gazinoda kadınlarla eğleniyor, güneş doğarken dönüyordu. Kız bütün bu süreler boyunca uyumuyor, gözlerini saatin porselen gösterge tablosuna dikip pirinç akrebin dönüşüne bakarak iskemle üzerinde oturuyordu. Atının dans seslerini duyar duymaz yerinden fırlıyor, kocası odaya girince saati gösteriyor sanki bak ne kadar geciktin demek istiyordu. Koca ise bu seven ve kıskanan yaratık karşısında hiddete kapılıyordu. Bir gece dövmüştü onu. Haber verdiler bana. Kız dehşet verici bir ızdırap, hiddet ve hırsla kendini yerden yere atıyordu. Bu gelişmemiş beynin içinde ne olup bittiğini nasıl bilebilir, nasıl anlayabilirdim? Morfin iğnesiyle uyuttum ve kocasını bir daha görmesini yasakladım. İlişkinin devamı onu ölüme sürükleyebilirdi. Ve çıldırdı, geri zekalı kız çıldırmıştı. Yalnız kocasını düşünüyor, yalnız onu bekliyordu. Gece uyumadan, gündüz usanmadan söz gelişi şu anda bile. Zayıfladıkça zayıflamış, inatçı bakışları saate dikip kalmıştı. Evdeki saatleri kaldırttım, sayılarla ilişkisini kestim. Böylece anılarını kocasının dönüş zamanını sonsuza uzanan bir araştırmaya bağladım. İleride hatırlama imkanının kaybolacağını, uzun zahmetlerle yaktığım düşünce ışığının yeniden yanacağını umuyordum. Kısa süre önce bir deneme yaptım. Eline cep saatimi verdim. Aldı, bir süre baktı, sonra çılgınca haykırmaya başladı. Küçük araç artık uyumaya başlamış, anılarını yeniden uyandırmıştı. Bugün yalnızca derin, parlak gözlerle ileriye bakan alabildiğine zayıf bir yaratık. Kafese kapatılmış bir hayvan gibi durmadan gidip gelen bir zavallı. Pencereleri tahtalarla kapattırdım, üzerlerine çıkıp adamın gelip gelmediğini gözlemesin diye sandalye ve öbür eşyaları döşemeye tespit ettirdim. Ah, zavallı ana baba, ne yapabilirler ki? Bu arada tepeye ulaşmıştık. Doktor bana dönüp uzakları işaret etti. Rüyamı buradan çok iyi görebilirsiniz artık. Karanlık rüyam surla çevrili, her eski şehir gibiydi. Ardında ağaçlarla örtülü bir ova uzanıyor, köy ve öbür küçük şehirlerin ötesini görüntüyü renklendiren ince, mavimsi bir sis kaplıyordu. Sağ yönünü ise bazıları yuvarlak, bazıları sivri doruklarıyla bir dizi dağ çevriliyordu. Doktor her köy ve şehri adlarıyla saydı, her birine ait öyküler anlattı. Ama hiçbirini doğru dürüst dinleyemedim. Aklımda ve gözlerimin önünde yalnızca delirmiş bir kızcağız vardı. Çevremdeki bütün görüntüye acılı bir hayal gibi uzanmıştı, sordum. Adam ne oldu? Arkadaşım bir an durakladıktan sonra karşılık verdi. 7 miraslı Royat'ta yaşıyor, eğleniyor ve her gece bir kadın değiştiriyor. Her ikimiz de suskun, üzüntülü, dönüş yolunu tuttuk. Biraz sonra yanımızdan cins bir atın çektiği güzel bir spor araba geçerken doktor koluma yapıştı. İşte o. Gri bir fötür şapkanın örtü bir çift geniş omuz arabanın tozları arasında kaybolup gitmişti. 18. ayrımın sonu, sayfa 186. Devamı 19. ayrımda.